Ayrım 16.
Sayfa 159. Komünistlerin lideri yazar Doktor Karl Marx hakkında Berlin Kraliyet Polis İdaresi'nin dosyası adlı özel dosya hiç durmadan dolduruluyordu ve gittikçe de kabarıyordu. Dün akşam Marx'taydım diye bildiriyordu 1853 yılı Kasım ayı tarihli bir raporda. Ve onu Köln davasındaki tartışmaların oldukça ayrıntılı bir özeti üzerinde çalışırken yakaladım. Kendine özgü hukuki ve politik bakış açısıyla yapılmış bu tasvir, anlaşılacağı üzere hükümet ve polisi derinden etkileyecektir. Onun dahi bir kalem olduğunu biliyorsunuz ve bu taşlamanın bir şaheser olacağını, kitlelerin dikkatini çekeceğini söylememe gerek yok. Köln davası üzerinden birkaç ay geçmişti ki, bir akşam üzeri Marx'ların Dean Street'teki evine genç karısıyla birlikte Leibniz geldi. Marx bütün gün şiddetli bir baş ağrısıyla kıvranmıştı ama bir fincan kahve içince kendisini daha iyi hissetti ve herkesle birlikte masaya oturdu. Leibniz, Barthélemy'nin Red Lou Rollin'i düelloya davet ettiğini ancak Rollin'in reddettiğini anlattı. Düello çağrımı kabul etmeniz için bildik yöntemlerle suratınıza tükürmek, tokat atmak, toplum içerisinde aşağılamak sizi zorlayacağım diye yanıt vermiş hırçın düellocu. Bunun üzerine Ledru Rollin ona böyle bir durumda sopasıyla ve İngiliz yargıçlarıyla tanışabileceğini iletmiş. Görünüşe bakılırsa bu kaçık sürgünlerin Rinaldo Rinaldi'si olmayı kafaya koymuş. Bu tür hırs düşkünlüğü de olabiliyor demek ki, dedi Karl. New York'a giden Willich'ten laf açıldı. Arkadaşı Whiteling onun gelişinin şerefine ziyafet vermişti orada. Bu konuda daha önce de bir şeyler duymuştum diye canlandı Karl. Her tarafını kocaman kızıl bir örtüyle saran babalık Willich, ekmeğin özgürlükten daha pahalı olduğuna dair uzunca bir konuşma tutturmuş. Sonra da Whiteling bu kahramana kılıç armağan etmiş ve konuşma yapmış. Konuşmasında dünyadaki ilk komünistin İsa olduğunu, onun doğrudan ardılının ise şanslı Wilhelm Whiteling'den başkası olmadığını kanıtlamaya çalışıyormuş. Hep birlikte güldüler. Doktor Marx, Schaper'in size ulaşmaya çalıştığından haberiniz var mı? Hata yaptığını ve gırtlağına kadar pisliğe battığını anladı, dedi Leibniz. Bu iyi diye sevincini belli etti Karl. Bu çok iyi. Sığınmacıların en büyük felaketi yanılgıya kapılmalarıdır. Yanılgılar çöldeki seraplar gibi yolcuyu doğru yoldan alıkoyup susuz kumlara yöneltir. Shepard'ın kafasındaki çelişkileri çözerek bizim çizgimizi benimseyeceğine inancımı daima korudum. Gerçek bir insan o ve Joseph Moll ve Henry Bower'in dostu olması tesadüf değil. Onda alçaklığın zerresi yok. Aslında bazen onu şöyle belli belirsiz, sabırsız kişilere özgü bir can sıkıntısı bürüyordu ki, bu kötü olmayan insanların başına da gelebilir. Karl, çok değer verdiği ve saygı duyduğu insanlar söz konusu olunca kılı kırk yararken, dedi Jenny, umursamadığı insanlara karşı son derece hoşgörülü. Kutsal kitaptaki şu sözler de tam Karl için söylenmiş. Sevdiklerimi ifşa ediyor ve cezalandırıyorum. O bana karşı da müşkül pesent oluyor. Bense ona darılmıyor ve hiç de korkmuyorum, dedi. Bununla herkesi güldüren Lenşen, masadan tabakları toplarken. Hadi oradan. Bu evde mutlak iktidar senin elinde. Diktatör sensin, ben değil. Sen beni sürekli ifşa ediyorsun, diye gülmeye devam ediyordu Karl. Noel bayramı yaklaşıyordu. Bayram, bugüne dek hiç olmadığı kadar sevinçle bekleniyordu Marx ailesinde. Şimdiye dek meraklı çocuk bakışlarından saklanan kocaman Noel ağacını, bücür Ernest Ronke sevinçli bir gayretle süslüyordu. Ronke, Lenşen'in kendisine uzattığı kağıt filamaları, yıldızları, parlak süsleri ve yaldızlı cevizleri dallara yerleştirmek için yüksek bir tabureye çıkmıştı. Kuklalar, oyuncak mutfak gereçleri, tüfek, trompet ve borular Noel ağacının altında meyve ve şeker paketlerinin arasında duruyordu. Sonunda her şey hazırdı ve Noel ağacı rengarenk mumlarla aydınlatılmıştı. Carl törensel bir havayla küçük çanı çaldı ve mutluluktan şaşkına dönen çocukları davet ederek kapıyı ağzına kadar açtı. Laura o kendine özgü kararlılıkla ileriye doğru atıldı. Jenny ve Mush şaşkınlıktan donmuş bir halde yerlerinde kala kaldılar. Gördükleri tıpkı masallardaki gibiydi. Eski, yıpranmış mobilyaların yer aldığı odayı tanımakta güçlük çekiyorlardı. Parıldayan Noel ağacı her şeyi gölgede bırakıyordu.
3. Bölüm Rus Meseleleri. Kontorlov, hapishane hücresine tiksintiyle göz gezdirerek, parfüm kokan eldivenini kocaman, kendini beğenmiş, kalkık burnuna götürdü ve her sözcüğü vurgulayarak konuştu. İmparator Hazretleri, tüm günahlarınız için onun karşısında günah çıkarmanızı emrediyor, dedi. Jandarma amiri sesini alçaltarak ekledi. Efendimiz, bu hayırsız oğul manevi babasıyla konuşur gibi yazsın bana, diye buyurdular. Bakunin hiç düşünmeden yanıtladı. Efendimize sözlerinin beni derinden sarstığını, yüreğimi heyecanlandırdığını iletin lütfen. Orlov tutukluya bakmadan hücreyi terk etti. Ondan sonra birbiri ardına Petro Pavlovsk kale kumandanı ve iki jandarma süvari yüzbaşısı geldi. Kapı kapandı, ağır ağır gıcırtıyla sürgülendi. Beklenmedik ziyaret karşısında bir şaşkınlık yaşayan Bakunin, bakımsız sakallı yüzünü taş duvara dayadı ama anında uzaklaştırdı. Dondurucu bir mezar soğukluğuna gömüldü. Etrafta ölüm sessizliği hakimdi. Sararıp şeffaflaşmış, cılız elleriyle başını sıkarak saman doldurulmuş sert yastığa daldırdı. Bakunin, 2 yıldan uzun bir süredir hücre hapsindeydi. Kale zindanın duvarları ardında cıvıl cıvıl rengarenk bir yaşam sürüp gidiyordu. Ama o, canlı canlı mezara gömülmüştü. Taş duvarlar ve demir parmaklıklar onu tutsak almıştı. Zaman anlamını yitirmişti. Günler herhangi bir belirti ve olaydan yoksun, inanılmaz bir tek düzelikle akıyordu. Ancak belleği, beyni, bu uçsuz bucaksız hazineleri ve kuytu köşeleri ona çıldırmaması için yardım ediyordu. Ama tarifsiz bir korkuyu doğuran da oydu. Bakunin son zamanlarda ölümden kurtulmanın yollarını arıyordu. Sonunun yaklaştığını düşündükçe yaşama arzusu kabarıyordu. Yabancı ülkelerdeyken hakkında 2 kez idam hükmü verilmiş, Petro Pavlovsk kalesinin talim meydanında ipe çekilmek üzere Rusya'ya teslim edilmişti. Aşağılık, alçak bir korku bir boğa yılanı gibi acımasızca sarmıştı onun zayıf ruhunu. Nasıl kurtulabilirim, nasıl hayatta kalabilirim? Ve yaşamın güzelliğini anımsatıp işkence etmek istercesine bir çayın serin nemi ve yaz otlarının kokusuyla yüklü rüzgar parmaklıklı küçücük pencereden içeriye dalıyordu arsızca. Çara yazmamı tavsiye ederken Orlov haklıydı. Cellatın elini başka kim durdurabilir diye düşünüyordu Bakunin. Ama 1. Nikolay cellatın ta kendisi değil mi? Onu yumuşatabilirsem ne olur acaba? Bakunin, bundan 2 yıl önce küçük bir Alman kasabasında otel odasına kapanıp efendisine iç dökmeyi nasıl planladığını ancak sonra yazdıklarını yırtıp attığını anımsadı. Eğer o, bir Rus soylusu olarak hükümdarının önünde diz çöküp af dilerse ve bağışlanırsa bundan ne çıkar? Ama hemen kuşkular içini kemiriyordu yeniden. O ki, Dresden savunmasını yönetmiş, Prag ayaklanmasına katılmış, kendisine sosyalist diyen biriydi. Şimdi karnının üzerinde sürünerek tahtın önünde dursun, olacak iş miydi? Bir anda utanç tüm yüreğini sardı ama korku galip çıktı. Herhangi bir bedel ödeyerek affedilmek düşüncesi artık ona çok da dayanılmaz görünmüyordu. Bakunin biliyordu ki Nikolay azla yetinmeyecek, eksiksiz bir günah çıkarma isteyecek ve mahkumu içine dökmesi için zorlayacaktır. Günah çıkarmak onu, bir devrimciyi, ölümüne dek utançla yaşamaya mahkum edecek. Ama eğer gizli kalırsa belki iş değişebilirdi. Çar'ın böyle bir şey yayması mantıklı mı? İçten özür dilemesi onun hayatını kurtarıp özgürlüğüne kavuşturabilir. Bizzat Char'ın ondan itiraf istemesi Bakunin'in gururunu okşamadı değil. Alman devrimcilerin düşüncelerine kapılmak henüz gerçek bir alçak olduğunu anlamına gelmiyor diye düşünüyordu. Beni ipte sallandırmaları ya da hücre hapsinde çürütmeleri ne işe yarayacak ki? Benim asılmamın Slav haklarının yükselişine ne gibi bir yardımı dokunacak? Ben kendimi bu davaya adadım ve Slav halkları için taşıyorum haçı Golgota tepesine. Dipnot. Golgota. İsa'nın çarmıha gerildiği rivayet edilen yer, çevirenin notu. Gelecekteki müthiş faaliyetler için bana duyulacak büyük gereksinimden dolayı da ben bugün diz çöküp utanç içerisinde hayatımın bağışlanması için yalvarmalıyım. Belki de ileride Don Kişot gibi savaşmaktan tümüyle vazgeçerek şefkatli baba ocağına dönerim. Devrim tıpkı benim gibi darmadağın edilmiş ve eli kolu bağlanmış durumda. Önümüzde sadece şu hücredeki gibi ölümcül bir karanlık var. Hayır. Tarih beni taşa tutmayacak. Çünkü ben hiçbir Rus ismini ağzıma almayacağım. Kimseyi ele vermeyeceğim. Ama yine de kendisinden duyduğu ezici hoşnutsuzluk artıyordu. Bakunin zindandaki tek kitabı İncil'i masanın üzerinden aldı ve rastgele bir sayfa açtı. Canlı bir köpek, ölü bir aslandan iyidir. Tutuklu irkildi ve yeniden düşüncelere daldı. Tiranın karşısında içini dökmek, geçmişe sünger çekmek, bir isyankarken acınası bir köleye dönüşmek, inandığın ve saygı duyduğun her şeye tükürmek anlamına geliyor. Adeta benim vicdanım olan Stankeviç bu işe ne derdi? Hayır. Sen ne bir ödlek ne de hainsin dedi sesli bir şekilde. Farkına varmadan kendisiyle ikinci bir kişiymiş gibi konuşuyordu. Bakunin aniden ferahladığını hissetti. Azalmaya başlayan hayvani korku hepten yok olmuştu. Ölüm artık tutukluyu korkutmuyordu. Bir anda güç ve huzur duygusu bütün benliğini kapladı. Her canlının kaçınılmaz sonu hakkındaki basit ve yeni de olmayan düşünceler nehir dalgaları gibi rahatlatıyordu. Yüz binlerce insan nesli yeryüzünden geçmiş ve sayısız ağaç yaprağı çiçeklerin taç yaprakları gibi kaybolmuşlardı. Bakunin mutluluk dolu gençlik yıllarında Belinsky'nin kendisine yazdığı mektuptan birkaç satır anımsadı. İnsan yaşamı mucizevi bir şey sevgili Michel diye yazmıştı Belinsky. Ruhum ona ulaşmak için hiç bu denli çırpınmamış ve hiç bu denli dehşete kapılmamıştı. Onun yüzünde hem büyüleyici bir genç kız hem de tiksindirici bir iskelet görüyorum. Ve yaşamak istiyorum, korkunç bir istekle yaşamak. Ölmek istiyorum, korkunç bir istekle ölmek. Uyandırılmamış huzurunun görkemiyle kah beni kendine çekiyor mezar, kah rutubeti, mezar solucanları, korkunç çürüme kokusuyla kanımı donduruyor. Hücrenin penceresi ardında cesurca cıvıldayan serçeler dolanıyordu. Ve anında hüzün binlerce iğnesini kilit altında tutulan adamın yüreğine ve beynine sapladı. 2 yıldır tek başınaydı. Sessizlik kulaklarını ağırlaştırmış, gözlerini zayıflatmıştı. Rusya ve Avusturya zindanlarında vurulduğu prangalardan dolayı elleri ve kolları hala acıyordu. Sonsuz düşüncelerle, sözlerle, arzularla dolu olduğunu duyumsayarak ölmek akılsızlık olur diye fısıldıyordu. Kuşların şarkılarını dinleyerek. Ne uğruna? Görev ve yiğitlik gibi soyut kavramlar için mi? Hayır. Yaşamak, özgür olmak. Henüz hiçbir şey yapılmadı. Belinsky artık canlılar arasında yok ama adeta sönmekte olan bir yıldız gibi daha yüzlerce yıl insanlığa ışık saçacak. Aslında şanı şöhreti ben ne yapayım? Sadece güneş, hava ve bir köy huzuru, yakınlarımın şefkati, dolaşma özgürlüğü, gözlerimin gördüğü yere gitme özgürlüğü istiyorum. Ah! Hele bir açılsın şu zindan kapıları. Doğru ormana gideceğim, yürüyeceğim ovalarda. Ta ki ayaklarım o tatlı yorgunlukla bitkin düşünceye dek. Özgürlük. İşte varoluşun en yüce mutluluğu. sıska bir tarihçi hakkımda 2-3 hoş lakırtı sarf edecek diye mi ölecekmişim? İstemem. Ben başka bir şey için doğmuşum. Bir an için Bakunin'in belleğinde ergenlik döneminde bir kitaptan okuduğu idam edilen 5 dekabristin silüeti canlandı. Dipnot. Dekabrist. Rusya'da Çar'a karşı 1825 aralığında düzenlenen ayaklanmaya katılan kişilere verilen ad. Çevirinin notu. İçinde aniden kabaran bir kinle bu görüntüleri zihninden kovdu. Hayır. Ben ne Rilev gibi bir hayalperestim ne de Havari Murabiyev gibi stoacıyım. Üstelik benim senato meydanım nerede ki? O hiç olmadı. Aynı akşam Bakunin itirafa koyuldu. Yemiyor, uyumuyor, heyecanla yazarak sayfalar dolduruyordu. Başlangıçta sık sık uygun sözcükleri bulamadığını düşünerek kimi yerleri karalıyor, sayfayı kopartıp yeniden yazmaya başlıyordu. Sonunda yazdığı girişi yeterince inandırıcı buldu. Majesteleri İmparator, bağışlayıcı efendimiz. Avusturya'dan Rusya'ya getirildiğim sırada Rus kanunlarının katılığını en küçük bir itaatsizlik belirtisine bile sizin nasıl derin bir kin duyduğunuzu, sizin ancak Majesteleri İmparator'un iradesine karşı yapıldığı su götürmez isyanlara böylesine bir kin duyduğunuzu söyleme ihtiyacı bile görmüyorum. Bu arada mahkeme karşısında saklamayı düşünmediğim suçlarımın ağırlığını da göz önüne alarak kendime dedim ki, yapman gereken bir tek şey var. Sonuna kadar sabretmek ve hazırladığın acı bardağı düşkünce bir zaaf göstermeden onurla içebilmek için Tanrı'dan güç dilemek. Ve biliyordum ki birkaç yıl önce Senato'nun kararı ve siz Majesteleri İmparator'un emriyle soyluluk ünvanım geri alındığı için yasal olarak fiziksel işkenceye tabi tutulabilirdim. En kötüsünü bekleyerek bir tek şey umuyordum. Tüm acı ve sınamalardan beni bir an önce kurtaracak olan ölümü. Bakunin diviti bıraktı. Yüzü alev alev yanıyordu ama kuşkuları yok olmuştu. Bazen bir katil de aynı şekilde işlediği suçtan dolayı vicdan azabı duymaz ve umursamazlığına, rahatlığına kendisi de şaşıp kalır. Biraz su içti ve Rus sınırında daha sonra da Polonya çarlığından Petropavlovsk kalesine dek yol boyunca nöbetçilerin kendisine gösterdikleri iyi davranıştan dolayı ne kadar duygulandığını anlatmaya koyuldu. Bakunin, Rusya'da kalede tutuklu olarak bulunduğu 2 ay zarfında kendine merhametli davranıldığından dolayı diz çöküp Çar'a teşekkür ediyordu. Rusya'ya getirilene kadar kaldığı Prusya ve Avusturya'daki zindanlarda yaklaşık 2 yıl boyunca duvara zincirlenmiş halde tutulmuştu. Kont Orlov'un Majesteleri İmparator adına bana bildirdiğine göre siz efendimiz size hitaben bütün günahlarımı içeren bir itirafname yazmamı buyurmuşsunuz. Efendim, ben böyle bir merhameti hak etmedim ve siz Majesteleri İmparator'un merhametsizliği hakkında konuşma ve yazma cüretinde bulunduğumu anımsadıkça yüzüm kızarıyor. Efendimiz, siz Majesteleri İmparator ve yurdumun kanunları karşısında ben tamamen suçluyum. Siz benim suçlarımı biliyorsunuz ve bildikleriniz Rusya'daki mevcut kanunlara göre beni en ağır cezaya çarptırmanız için yeterli. Ben size efendimiz ve sizin hükümetinize karşı apaçık bir isyana kalkıştım. Size karşı koyma cüretinde bulundum. Bir düşman gibi her yerde elimden geldiğince yazdım, konuştum, insanları size karşı kışkırttım. Bundan da fazla ne olabilirdi ki? Emredin yargılasınlar ve idam edin beni, efendim. Sizin yargınız da, sizin cezanız da yasal ve haklıdır. Daha fazla ne yazabilirim ki ben efendime? Evet, efendim. Sizden bu dünya için değil ama öbür dünya için bağışlanma dileyen bir insan olarak size manevi bir baba olarak itirafta bulunacağım. Ve bana sade, içten, yürekten, kurnazlığa ve dalkavukluğa kaçmadan bir çırpıda sizin Majesteleri İmparator'un yüreğine ulaşmamı sağlayacak sözcükler vermesi için Tanrı'ya yalvarıyorum. yazdıkça açılıyor ve gittikçe artan bir sadakat duygusuyla içi doluyor, hatta tüm Rusya'nın otokratına karşı tarif edilmez bir saygı duymaya başlıyordu. Ve artık yazan neredeyse kurnazlıktan arınmış, şükran dolu bir Bakunin'di. Efendimiz, siz ve kanunlar karşısında bir suçluyum. Suçumun büyüklüğünü biliyorum ama aynı zamanda biliyorum ki ruhum asla kötülüklere ve alçaklığa yatkın olmadı. Yüreğimden çok hayallerimde yaşayan politik fanatizmim aynı zamanda katı sınırlara sahipti. Ve asla ne Brutus, ne Ravalyak, ne de Alibo benim idollerim oldu. Bunun yanında efendim, benim yüreğimde kişisel olarak size karşı hiçbir zaman nefretin izi bile olmadı. Topçu okulunda öğrenciyken bütün diğer arkadaşlarım gibi size delice tapardım. Zaman zaman okul kampına gelirdiniz ve bir tek söz, "Efendimiz geliyor" sözü herkese tarifsiz bir heyecana sürüklerdi ve hepimiz sizinle görüşmeye çalışırdık. Sizin varlığınızda korku nedir bilmezdik. Dahası sizin yanınızda ve sizin himayeniz altında yönetime karşı da kendimizi güvende hissediyorduk. O durumda yönetim bize dokunamazdı. Anımsıyorum. Kolera salgını vardı. Siz üzüntülüydünüz efendim. Biz sessizce sizin çevrenizde duruyorduk. Büyük bir saygıyla size bakıyor ve her birimiz yüreğimizde sizin büyük hüznünüzü paylaşıyorduk. Bu üzüntünün nedenlerini bilmememize karşın ve sizden nasıl olursa olsun herhangi bir sözcük işiten kişiler ne büyük bir mutluluk yaşıyordu. Daha sonra yurt dışında yıllar geçti. Ben de artık iflah olmaz bir demokrata dönüştüğüm için kendimi İmparator Nikolay'dan nefret etmek zorunda hissediyordum. Ne var ki nefret hayallerimde, düşüncelerimdeydi ama yüreğimde asla. Bakunin, 1. Nikolay karşısında günah çıkarırken içten ve gayretli bir şekilde eski devrimci faaliyetlerini yargılıyordu. Arayışlar ve mücadele dolu güzel yıllarını günah, suç, akılsızlık kavramlarıyla açıklıyordu. Devrimi Rusya'ya taşımasını önlediği için ve böylece bir canavara dönüşerek kendisini yurttaşlarının celladı olmasının önüne geçtiği için itirafında böyle yazıyordu. Tanrı'ya şükrediyordu. Hapishane gömleğini sırtından atmış, bacaklarında kaba pantolon, çıplak ayaklarında iskarpinler olan Bakunin, sıcak, boğucu yaz günlerinde ve gecelerinde saçı sakalı darmadağın, terli, heyecanlı bir halde yazıyordu itirafnamesini. Ve bir zamanlar efendilerine ve yurtlarına karşı giriştikleri korkunç girişimin gerçekleştirilmemesinden duyduğu sevinç yazdıkça içini daha çok kaplıyordu.